Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. İslam şehrinden sesleniyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda yine şehirle ilişki içerisinde olan, şehrin aslında en üretici unsurlarından, en üretici kurucularından biri olan kadın meselesine değineceğiz. Enformasyonun, yani bilgi teknolojileri veya bizatihi teknolojinin kendisiyle sosyal medya, internet, gazete, televizyon, haberler gibi tüm bunların yıkıcı gücüyle bombardımana tabi tuttuğu zihnimizde, ister kötü kalpli olsun, ister tatlı nitelemesiyle anılsın, cadı cinsiyet olarak kadınla akis buluyor. Evet, cadı denildiğinde akla ilk gelen cinsiyet açısından baktığımızda kadın. Elbette bunda yıllardır izlediğimiz çizgi filmlerin, çocuklarımıza okuttuğumuz, çocukken okuduğumuz masalların etkisinin çok fazla olduğunu, çok büyük olduğunu da yadsıyamayız. İyi kalpli olanlar güce dayalı, feminist yaklaşım ürünü olmaları dolayısıyla konu dışı bırakılabilir. Ancak ormanın karanlıklarında insanları çeşitli meyveler ve pasta kremasından yapılmış bir evle kendine çeken kötü kalpli cadı onları nahoş emellerine alet ediyor. Kendisine gelen insanları, çocukları nahoş emellerine alet ediyor. Teşbihsel bu anlatım toplumun bel kemiği olan, dili daha önce yanmışlara nispet çok itidalli ama hem etliye hem de sütlüye dokunarak ele alınması elzem, kadın konusunu tüm veçheleriyle orta yere seriyor. Özetle, mesele feminenleştirilmiş bir takım gizli güçlere sahip ve bizatihi kadın imgesinin yerleşik hayat birimlerinin en temel yapısı olan ama şimdi şehirden kopartılmış evine bir sihirle erkeği, çocukları bağlayıp hakimiyet kurması meselesi. Batı ahlakı şunu söylüyor: bu düzen kurulursa kötülük galip gelecektir. Yani çeşitli sihirli yaptığı yemekler, yaptığı büyülerle çocuğu veya erkeği kadın evine bağlarsa bu durumda kötülük galip gelecek. Engizisyon mahkemelerinin azılı hukukçusu, ilham kaynağı Francis Bacon'ın Batı ideolojisine tabiatı tahrip edebilme hakkını beyan ederken, Batı ideolojisinin tabiatı tahrip edebilme hakkını beyan ederken, bir cadı günahlarından itiraf ederek, bağışlanma dileyerek ve nihayetinde işkence görerek kurtulabilir. Öyleyse Kitab-ı Mukaddes'in şüphesiz günahkar dediği doğayı işkence altına sokup, sırlarını açıklamaya, açığa çıkartmaya zorlamalıyız diyerek bu kötü varlığa, bir tabiatla bağlantı kurarak bu kötü varlığı tabiatta şahsileştirerek, şahıslaştırarak bir açıklamada bulunur. Evet, bir cadı günahlarından itiraf ederek kurtulabilir. Tabiat da günahkardır. O da bize istediğimizi vererek ona işkence ettirdiğimiz zaman bildiklerini veya o ilmi veya o bilimsel bilgiyi bize verecektir şeklinde çok ilginç bir dünya görüşünden bahsediyoruz. Aynı ideolojide tabiat ana, Mother Nature da bir minnet duygusuyla yad edilebilir, fakat bilimin kaynağı halindeki tabiatın dişiliği, müdahale edilebilirliği, tahrip edilebilirliği yine kuvvetle gündemdedir. Kutsal kitaplarına göre, Kitab-ı Mukaddes'e göre, İlk insanı aldatan ve cennet bahçesinden çıkaran günahların insani boyutta menbaı, kaynağı durumundaki kadını söz konusu bu vahşi uygarlık evinden ve geleneksel kentinden uzaklaştırmak istiyor. Hakikaten öyledir. Kitaba baktığınızda, Kitab-ı Mukaddes'e, yani Eski Ahit, Yeni Ahit, Tevrat, İncil, burada özellikle Genesis denilen yaratılış mevzuna baktığınızda, göz attığınızda yılanın önce kadını aldattığı, ki burada verilen mesaj kadının kolay aldatılabilirliği mesajıdır ve kadının da Adem'i, Hazreti Adem'i aldattığı şeklinde bir beyan vardır, bir ifade vardır. Ve kadın kolay aldanabildiği gibi erkeği de çok rahatlıkla aldatabilmektedir, kandırabilmektedir şeklinde bir inanç ve bir söylem ve bu söylemin de bir ahlak olarak biz hala sürdüğünü işte bu gördüğümüz örneklerle onların teknolojiye bakış açıları, teknolojiye dolayısıyla tabiata bakış açıları, dolayısıyla gördüğümüz bu ahlakın devam ettiğini görebiliyoruz. Gördüğümüz bir gerçek dolayısıyla. İşte erkeklere ve çocuklara özgürlük ancak kadının bu sihirli gücü ortadan kalktığı zaman gelecektir. Evinden çıkarılan kadın bu ilk etapta evin hakimidir. Evi çekip çeviren, donatan, evin tütmesini, ocağın tütmesini, kazanın kaynamasını sağlayan kadındır. Ama evinden çıkartıldığında kadın hakimiyetini yitirecek, tüketim kültürünün yaşatıcısı, hayat vericisi olacak. Bu dönüşüm tek taraflı bir parçalama değildir. Mekanın iticiliğinin sağlanması, kadının görünür ve gözlenir kılınarak ilahi denetimin unutturulması ve nihayetinde görmek, gözlemek eylemlerini yapabilme kabiliyetlerinin elinden alınması gerekiyor. Mekanda meydana gelen, getirilen değişimi estetik yoksunluk veya estetik anlayışının değişmesi şeklinde yorumlayabiliriz. Estetik kaygımızın değişmesi, yozlaşması, yok olması şeklinde yorumlayabiliriz. Konunun özeti aslında Batı estetik icrasının, ki onlar art diyorlar buna, bu estetik icranın telkin içermesi, insanın yorumlama, seçme gibi tasarruflarının yani iradi özelliklerinin, insanın iradi özelliklerinin elinden alınmasıdır. Halbuki Turgut Cansever salt estetiği şiddetle reddederken işlevselliği bir denge mahiyetinde kullanır. Bir misal olarak onun bahsettiği Türkiye ve cumbalıdır. Bugün bazı resmi ve sosyal hizmete mahsus devlet binalarına dahi bir estetik elemanı olarak sadece estetik gözüktüğü için, sadece Türk evini yansıttığı için, görünür olarak yansıttığı için cumbanın konmasına hayretle, teessüfle şahitlik ediyoruz. Halbuki evde mahremiyeti sağlayan cumba hakikatte zıtlıkla kaimdir. Dahili bir bakış cumbanın üç cephede dışa açılma imkanı sağladığını fark ettirebilir. Bu evin birinci sorumlusu kadına manevi kazanımlarının yanı sıra gözetleme, çocuklarının gözetlenmesi yani bir güvenlik imkanı sağlamış olur. Aynı zamanda evin üç cepheden ışık almasını sağlar. Aynı zamanda evin üç cepheden hava almasını sağlar. Çünkü üç tarafa açıldığı için ve aynı zamanda işte nihayetinde bir güvenlik için bir gözetleme kulesidir. Bir gözetleme kulesi hükmündedir. Türk evinde balkon yoktur. Çünkü mahremiyete halel getirecek bir şeydir balkon. Bu aynı zamanda mahremiyeti de muhafaza eden bir yapıdır. Gördüğünüz gibi hem estetik hem de işlevsel bir boyutu vardır cumbanın. Kentleşme denilen şiddet, hakikaten bunu şiddet olarak tanımlıyoruz. Aynı kelime anlamında olduğu gibi kent, kant, köy, köyleşme girişimidir aslında. Köyleşmeden kastımız burada köyü yadırgamak, köyü kötü görmek değil. Köydeki yapıya geri dönmektir. Şehrin o sebep asabiyeti, yani insanların birbirleriyle nesep, akrabalık, dolayısıyla bir ilişki geliştirmesi değil. Sebebe dayanan, sebep üzerinden kurulan ilişkinin olduğu yerdir şehir. Bugün halbuki kentleşme dediğimiz şey sebep asabiyetinden yeniden nesep asabiyetine doğru bir dönüştür. Teoride buna global köy tanımının yapılması boşuna değil. McLuhan tarafından, Abraham McLuhan yanlış ifade etmiyorsam, onun global köy teorisine, tanımına kesinlikle uyan bir süreci yaşadığımızı görüyoruz. Anlatmaya çalıştığımız köyü yok saymak, küçümsemek değil elbette. Köy asabiyetinin bireyselleşme donanımı olarak kullanılmasını reddediyoruz. Toplumun mayası kadındır. Demografik çözümlemelerin Yani kadın erkek sayılarındaki denge falan. Bunların dışında anne rolü, erkekleri yetiştiren kadına bu vasfı yerine bağımsızlık, ekonomik özgürlük gibi sahte vaatlerde bulunulması onları köleleştikleri modern zamanlara taşıyor. Ekonomik özgürlük nakaratını dilden dile dolaştıran ekonominin ev yönetimi, ki Yunanca eikos ev, nomos yönetim, ekonomi ev yönetimi anlamına gelir. Dolayısıyla işte ev yönetimi anlamına haiz olduğunu da saklıyorlar. En büyük ekonomik, en büyük iktisat öğesinin ev olduğunu unutturuyorlar. Ekonominin bizatihi sahibi konumuna yükselen kadın, ekonomiyi canlı tutan, ekonomiye can veren konumuna yükselen kadın, modern ekonominin eline düşüp ikinci sınıf işçi, yani kölelerin kölesi haline geliyor. Birinci ve ikinci dünya savaşları nihayetinde savaşta olan erkeklerin yerine kullanışlı işçi sıfatıyla istihdam edilen kadınlar, savaş sonrası işlerine dönmek isteyen, sendikal faaliyetlere girişen, yüksek ücret ve bazı işçi haklarını şiddetle isteyen erkeklere karşı feminizm kullanılarak örgütlendi. İşte feminizmin ortaya çıkması da aslında kadının köle olarak kalmasını isteyen bir gücün çalışmalarının nihayetidir. Planlarının nihayetidir. Feminizm dediğimiz şey de bu. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda erkekler savaşa gittikleri için kadınlar istihdam ediliyor. Akabinde savaştan dönen ve haklarını geri isteyen, hatta yüksek maaşlar isteyen, sendikal haklarını savunan erkeklere karşı yine kadınların kullanıldığını, öne sürüldüğünü ve bunun da feminizm akımıyla yapıldığını görüyoruz tarihsel sürece baktığımızda. İşte şimdi ekonomik özgürlüğün iktisattaki yeri konusunda başımızı iki elimiz arasına alıp düşünmek gerekiyor. Bir diğer konu kıymetli dinleyicilerimiz, görünür kılma meselesi. İş dünyasında presentable, yani düzgün görünüşlü, bakımlı, takdim edilebilir kavramıyla yerine getiriliyor. Sunuma dayalı tüm alanlarda plasiyerler gibi, telesekreterler, sekreterler, reklam yıldızları, tezgahtarlar gibi kadınların kullanılması ve insanları, kadınların kullanılması meselesi insanları irkitmiyorsa, onları şaşırtmıyorsa, üzerinde düşünmeye zorlamıyorsa, erkeklere mahsus ürün reklamlarının bir nevi cinsel içerikli kurgularla süslenmesi artık farkındalığın çok dışındaysa, önce bu yozlaşmaya eğilmek gerekiyor. Presentable meselesinin, presentable olmanın masküler, erkeksi bir karşılığı yok. Metroseksüel diye tanımlanan bu bakımlı erkek tanımı ise feminenlikle ikame ediliyor. Yani kadınsılıkla ikame edilen bir kavram olarak duruyor karşımızda. Burada kadın aşağılanmakta, yok sayılmakta, eve incir ağacı dikilmekte ve şehir yok edilmektedir. Görgülü, geleneksel, gün görmüş yaşlı kadın koca karılığa ve cadılığa terk ediliyor. Aslında her anlamda tohum kadındadır. İslam evine dikkat çeken Lütfü Bergen, çok insanın cesaret edemeyeceği bir eleştiriyle muhtemelen acımasız eleştirilere de kurban oluyordur. İslamcı kadının İslam evi kurabilecek teorik beslenmeleri bulunmadığını ve bu beslenmelerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor. Yine birçok yazısında İslam evine dikkat çeken Lütfü Bergen'in de yine çok dikkat çekici bir cümlesi var. Musa gelecek diyen insanlar çoban olmak istemiyorlar şeklinde ve bu insanların da kapitalizmle uzlaştıkça kendi ezilenlerini ortaya çıkarttıklarını ifade ediyor. Nihayetinde Kemal Sayar'ın Rükneddin'in kalbi için kehanetlerinde yer alan şöyle bir ifadesi var. Onunla bitirelim biz de programımızı. Diyor ki Kemal Sayar, "O ayaklarını değdirdiğin deniz Rükneddin, yani yarın, o ıssız ve derin ülkesi yavru kurtların, içli kızların kederine ilişkin o hakikat, gün gelir seni açıklarında boğar. Ve haykırır ardından terk edip geldikleri sulara, hiç ağ vurmamış balıklar. Eve dön, eve dön. Evet, bu güzel şiir parçasıyla da programımızı nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeniden İslam şehrinde buluşmak ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.